Ayrım 15. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işıl Gül, Ulaş Karan. Sayfa 110. Nüfus hizmetleri hakkında kanun. 5490 sayılı ve 2006 tarihli nüfus hizmetleri hakkında kanunla 1972 tarihli ve 1587 sayılı nüfus kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Eski kanunun yürürlükte olduğu dönemde nüfus kayıtlarında ve cüzdanlarında yer alan din hanesi iki kez Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmiştir ve mahkeme iki davada da bu durumu anayasada yer alan laiklik ilkesine ve din ve vicdan özgürlüğüne aykırı bulmamıştır. 2006 tarihli yeni kanunun 7. maddesi, aile kütüklerinde bulunması gereken kişisel bilgiler başlığı altında yine kayıtlarda din hanesinin yer almasını düzenlemiştir. Uygulamada da nüfus cüzdanlarında din hanesi halen mevcuttur. Örnek olarak bu düzenleme ile ilgili olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sinan Işık Türkiye kararına bakılabilir. Sinan Işık Türkiye. Başvuru, başvurucunun inancı gereği nüfus cüzdanındaki din hanesine Alevi yazılması talebinin iç hukukta reddedilmesi üzerine yapılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, din ve vicdan özgürlüğünün ihlal edildiğinde karar vermiştir. Mahkeme, her ne kadar ayrımcılık yasağına dair bir değerlendirme yapmamış olsa da, nüfus cüzdanı gibi resmi belgelerde, dini inançların belirtilmesinin idari makamlarla da olan ilişkilerde ayrımcı davranışlara yol açabileceğini ifade etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Sinan Işık Türkiye başvuru numarası 21.924/05. Karar tarihi 2.2.2010 http://cmiskp/ehr/coe/int/tkp/197/search.asp/screen/budoc.n Erişim 31.1.2011. Kanunda yer alan düzenleme, tarafsız nitelikte gözükse ve doğrudan bir ayrımcılık oluşturmasa da, idari makamların ve yargı organlarının hangi inancın din hanesine yazılıp yazılamayacağına dair bu yöndeki kararları ayrımcı niteliktedir. Bu durum, özellikle azınlık dinlerine ya da farklı inanç gruplarına mensup kişiler bakımından, devlet kurumları veya özel hukuk gerçek kişileri veya tüzel kişileriyle ilişkilerde ayrımcılık yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu sebeple, nüfus kayıtlarında ve cüzdanlarında din hanesinin yer almasına dair düzenleme, sonuçları ve etkileri itibariyle dolaylı ayrımcılık oluşturan bir düzenleme niteliğinde kabul edilebilir. Türk hukukunda ayrımcılık yasağıyla ilgili denetim usulleri. Yargısal denetim usulleri. Bu kitap, ayrımcılık yasağı konusunda savunuculuk ya da hak arama yollarına dair derinlemesine bilgi vermek amacıyla hazırlanmadığı için yargısal yollar hakkında kısaca bilgi verilecektir. Gittikçe karmaşıklaşan usul kuralları çerçevesinde yargısal yollar söz konusu olduğunda mümkün olduğunca hukuki yollara ilişkin uzmanlık sahibi olan hukukçulara danışılması daha yerinde olacaktır. Ayrımcı muameleden kamu makamları sorumlu olduğunda, idare ve ceza mahkemeleri bir özel hukuk, gerçek veya tüzel kişisi söz konusu olduğunda ise, hukuk ve ceza mahkemeleri yargı yetkisine sahiptir. Türkiye'de uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak ayrımcılıkla ilgili davalar, hukuk, iş, ceza ve idare mahkemelerinde görülebilmektedir. Ayrımcılığa uğrayan mağdurlar, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu çerçevesinde genel hükümlere tabi olarak dava açabilmektedirler. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve veya uzlaşma gibi yargı dışında çözüm olanakları sunan onarıcı adalet mekanizmaları oldukça sınırlıdır ve özellikle ceza yargılamasında ayrımcılık suçu şikayete tabi bir suç olarak düzenlenmediği için uzlaşmaya tabi değildir. Bu yüzden ayrımcılık iddiaları bakımından tek seçenek olarak iş yükü ağır olan ve ağır işleyen mahkemeler kalmaktadır. Yargı yoluna başvurulmasının avantajı ise mağdurların tazminata erişimi için öngörülen tek yol olmasıdır. Ayrımcılık mağdurları, maddi zararlarının tazminini, yoksun kaldıkları kazancın giderimini veya duydukları elem ve acıdan kaynaklanan manevi zararlarının tazminini ya da bunların tamamını talep edebilmektedir. Ceza, hukuk veya idari yargılamaların paralel biçimde gerçekleşebilmesi mümkündür. Mağdurlar, eş zamanlı olarak hukuk veya iş mahkemelerinde tazminat için dava açabilecekleri gibi bir idari başvuru ya da ceza soruşturması için şikayette de bulunabilirler. Anayasanın 125. maddesine göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ve idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. Bu maddeden şu üç ilke ortaya çıkmaktadır. Davalar belli süreler içerisinde açılmalıdır. Yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimiyle sınırlıdır. İdari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. İdari işlemlerde eğer idare mahkemesi tarafından bir hukuka aykırılık bulunursa, idari işlemin iptaline ve veya zararın tazminine karar verilebilir. İdari eylemlerde tazminat söz konusu olmaktadır. İdare mahkemelerinde bir davanın açılmasından önce mağdurun ilgili idari makama başvurması ve tazminat talep etmesi gerekmektedir. İdari makam üç şekilde davranabilir. Talebi kabul edip bunun gereğini yapabilir. Başvuruda ortaya konulan talebi reddedebilir. Bu halde başvurucunun red tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açması gerekmektedir. İdari makam taleple ilgili olarak 60 gün içerisinde herhangi bir cevap vermeyebilir. Bu durumda ise mağdur idarenin sessiz kaldığı 60 günü takip eden 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açmalıdır. İdari davalarda zararla ilgili ispat yükü davacı üzerindedir. Eğer olay idarenin bir eylemi değil de bir işlemi sonucunda gerçekleşiyorsa başvuru süresi yine 60 gündür. Bu durumda başvuru ilgili idari makama başvuru yapılmadan önce doğrudan mahkemeye yapılabilmektedir. İdare mahkemelerinin tanık dinlemesi mümkün değildir. Dosya üzerinden yargılama yapılmaktadır. İdare mahkemelerine açılan davalar temiz edildiği takdirde Danıştay tarafından incelenmektedir. Devlet memurlarının ayrımcılığa uğraması söz konusu olduğunda, ayrımcılığa uğrayan kişi önce şikayette bulunmalı, sonrasında idare mahkemesinde dava açmalıdır. İdare mahkemeleri, valiliklerin, kaymakamlıkların, yerel yönetim organlarının, bakanlıklara bağlı il müdürlüklerinin ve diğer kamu kuruluşlarının geçici görevlendirme veya devlet memurlarına verilen disiplin cezaları, ücretler, izinler ve lojmanlar gibi konularda ortaya çıkan ayrımcı uygulamalarıyla ilgili uyuşmazlıkları karara bağlar. Davacı sadece tazminat isteyebileceği gibi tazminatla birlikte ilgili işlemin iptalini de talep edebilir. İdari yargıda hem ilk derece hem de Danıştay bakımından ispat yükü ayrımcı işlem ya da eylemin mağduru üzerindedir. Ayrımcılık ilk defa 2005 yılında yeni Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesiyle suç haline getirilmiştir. Ancak ayrımcılık yasağının etkili şekilde uygulandığı hukuk sistemleri de dahil olmak üzere çoğu hukuk sisteminde ayrımcılıkla mücadelede ceza hukuku en uygun yol olarak kabul edilmemektedir. Zira kanunilik ilkesi ve masumiyet karinesi gereğince ayrımcılığı suç haline getiren hükümlerin uygulanması pratik olarak mümkün gözükmemektedir. Bu durum Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi bakımından da geçerlidir. Her durumda 122. maddenin kapsamı oldukça sınırlıdır. Ayrımcılıkla ilgili ceza davaları temiz edildiği takdirde Yargıtay tarafından incelenmektedir. Ceza yargılaması dışında davacı davayla ilgili olguları ve kanıtları bizzat sunmak zorundadır ve kendi davasını ispat etmelidir. Hukuk mahkemelerinde davacı zararını ispat etmek zorundadır ve tazminatın miktarı hakim tarafından tayin edilmektedir. Hukuk davaları açısından ayrımcılığın ve bundan sorumlu kişinin davacı tarafından öğrenilmesinden itibaren bir yıl içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Bu durumda davacının ayrımcılığın gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinde davayı açması gerekmektedir. Türkiye'de iş ilişkisiyle ilgili konularda uyuşmazlıkları çözmek üzere her ilde iş mahkemeleri kurulmuştur. İstihdamla ilgili ayrımcılık konusunda İş Kanunu'nun 5. maddesi, herhangi bir hukuki çözüm için iş mahkemesinde dava açılması gerekmektedir. Kararın temyiz edilmesi halinde, istihdam ilişkisinde ayrımcılıkla ilgili davalar Yargıtay tarafından incelenmektedir. Ayrımcılığa dayalı olarak bir iş sözleşmesinin fesli halinde olası hukuki çareler, diğerleri yanında işe iadenin sağlanması, yoksun kalınan ücretlerin ödenmesi, tazminat ve benzeri oluşmaktadır. İş mahkemesinde dava açmak için bir iş ilişkisinin mevcut olmasının bir ön koşul olduğunu belirtmek gerekir. İşe alım sürecinde ayrımcılığa uğrayanlar iş mahkemelerine başvurma hakkına sahip gözükmemektedir. İş Kanunu'nun 20. maddesine göre iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi halinde feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat etme yükümlülüğü işverene aittir. Eğer işçi feshin ayrımcılığa dayalı olarak gerçekleştiğini iddia ediyorsa ispat yükü işçi üzerindedir. Engellerin makul uyumlaştırmasının reddedildiği durumlarda iş müfettişleri tarafından işverenlere idari para cezası kesilebilmektedir. Ancak ne iş müfettişleri ne de iş mahkemeleri işverene makul uyumlaştırma yapma yönünde direktif verme yetkisine sahiptir. Bir iş sözleşmesi eğer ayrımcı bir temelde feshedilmişse, fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iş mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Ayrımcılığa dayalı bir feshin söz konusu olduğu durumlarda iş mahkemeleri işe iadeye karar verebilmektedir. Bu özel yasal yol 4857 sayılı İş Kanunu tarafından öngörülmüştür. İç hukukta mevcut tüm yargısal yollardan herhangi bir sonuç alamayan ve mağdur edildiğini düşünen tüm ayrımcılık mağdurlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde AİHS yer alan haklardan birinin ayrımcılık yasağıyla birlikte ihlal edildiği iddiasıyla iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından 6 aylık bir süre içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkı mevcuttur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dışında bir başka uluslararası başvuru yolu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'dir. Ayrımcılık mağdurları yine iç hukukta mevcut tüm yolları tükettikten sonra medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla İnsan Hakları Komitesi'ne başvurma olanağına sahiptir. Uluslararası başvuru yolları ile ilgili iletişim bilgilerine ek 5'ten ulaşabilirsiniz. Ulusal ve uluslararası hukuk kapsamında mevcut olan yargılama ve başvuru usulleri oldukça karmaşıktır. Bu sebeple ayrımcılık mağdurlarının bir hukukçunun yardımından yararlanmaksızın bir davayı ya da başvuru usulünü başlatması veya yürütmesi oldukça zordur. Türk hukukuna göre tarafların mahkemede avukatla temsil edilmesi zorunlu tutulmamıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun gözlem altına alınma, tutuklama kararı, ifade ve sorgunun tarzı, müdafiin görevlendirilmesi vesaire maddelerinde kişilere hukuki destek sunmak amacıyla avukat, müdafi görevlendirebileceği düzenlenmiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi her suç için zorunlu müdafiilik sistemi yoktur ve sadece alt sınırı 5 yıl üstü hapis cezası gerektiren suçlar açısından zorunlu müdafiilik söz konusudur. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda HMK, adli yardım ayrıntılı şekilde düzenlenmekle birlikte, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler. HMK'de düzenlenen adli yardım, sadece avukatla temsili değil, yargılama giderlerini de kapsamaktadır. İdari yargılama usulünü düzenleyen İdari Yargılama Usulü Kanunu ise, adli yardım konusunda HMK'ye atıf yapmaktadır. Görüldüğü gibi, kişiler adli yardımdan belirli sınırlamalar dahilinde yararlanabilmektedir. Hukuk ve ceza davaları ile idari davalarda ücretsiz adli yardımdan yararlanma hakkı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda da düzenlenmiştir. Avukatlık Kanunu'nda belirtilen adli yardım, avukatlık hizmetinden ücretsiz yararlanılmasını içermektedir. Bu hizmet, barolar tarafından oluşturulan adli yardım büroları tarafından sunulmaktadır. Barolar tarafından adli yardım hizmeti için gerçekleştirilen masraflar, Maliye Bakanlığı tarafından barolara geri ödenmektedir. Ancak bu hizmetin kamuoyu tarafından bilinmiyor olması, hizmetten yararlanmak için yoksulluk şartının aranıyor olması, hizmet kalitesine ilişkin olumsuz yargılar, ödeneklerin düşük olması nedeniyle avukatların adli yardım bürolarında çalışmayı tercih etmemesi veya genellikle avukatlık mesleğinde deneyimsiz avukatların adli yardım bürolarında çalışıyor olması gibi yaşanan pek çok sorun nedeniyle az sayıda kişi ücretsiz adli yardıma erişebilmektedir ve adli yardım bürolarına görece az sayıda başvuru gelmektedir. Mağdurlar ve genel olarak kamuoyu, özellikle de en dezavantajlı gruplar, haklarını veya olası yasal yolları bilmemektedir. Hukuk yargılamalarında ve idari yargılamalarda adli yardımdan yararlanmak isteyen mağdurların, avukat tutacak maddi durumları olmadığını ve hukuki temsilin adaletin menfaatine hizmet edeceğini ortaya koymaları gerekmektedir. Ayrımcılık mağdurlarının avukattan ücretsiz yararlanma hakkı ceza yargılamasında da mevcuttur. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun CMK 234. maddesi genel çerçeve içerisinde mağdurun ceza yargılamasına ilişkin haklarını düzenlemiştir. Mağdurun soruşturma evresinde delillerin toplanmasını isteme, soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet Savcısından belge örneği isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme, vekili aracılığıyla soruşturma belgelerini ve el konulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme, Cumhuriyet Savcısının kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma hakları vardır. Kovuşturma evresinde ise duruşmadan haberdar edilme, kamu davasına katılma, tutanak ve belgelerden vekili aracılığıyla örnek isteme, tanıkların davetini isteme, vekili yoksa baro tarafından kendisine avukat atanmasını isteme, davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma hakları vardır. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 234. maddesine göre mağdurun 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede mağlul olduğu ve bir vekilinin de bulunmadığı durumlarda istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir. Hemen her ilde kurulmuş olan baroların adli yardım hizmeti sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Baroların iletişim bilgilerine ek 6'dan ulaşabilirsiniz. Anakomba, Yula, Belçika. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHM, bu kararında Belçika'da oturma izni olmayan başvurucunun babalık davası açabilmek amacıyla adli yardım başvurusunda bulunması ve başvurunun reddedilmesi sonucunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesince tanınan mahkemeye erişim hakkıyla birlikte 14. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verdi. Kongo vatandaşı olan başvurucu, oturma izni olmamasına karşın Belçika'da ikamet etmektedir ve 2006 yılında oturma izni için başvuruda bulunmuştur. Başvurucunun boşanmış olduğu eşi ve bir çocuğu da Kongo vatandaşıdır. Ancak Belçika'da oturma iznine sahiptir. Başvurucunun boşandığı eşinin küçük çocuğunun biyolojik babası olarak tanınması için dava açması gerekmektedir. Adli yardım başvurusunda bulunan ve dava için gereken masraflardan muaf tutulmak isteyen başvurucunun bu talebi, Belçika'da oturma izni olmadan ikamet ettiği ve açacağı davanın oturma izniyle ilgisi bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. İstinaf Mahkemesi, 2007 yılında onayladığı kararında, başvurucu tarafından ileri sürülen ayrımcılık iddiasını, başvurucunun karşılaştığı farklı muamelenin meşru nedenlere dayandığı gerekçesiyle reddetmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında mahkemeye erişim hakkının mutlak bir hak olmadığını belirtti, ancak başvuruda belirtilen konunun aile hukuku ile ilgili olduğunu ve taraflar açısından önem taşıdığını ifade etti. Bu şartlar altında oturma izni olan ve olmayan kişiler açısından farklı muameleyi gerektirecek önemli nedenlerin mevcut olması gerektiği ve Belçika yargısının sunduğu nedenin bu anlamda geçerli kabul edilemeyeceğini vurgulayarak Belçika'nın mahkemeye erişim hakkına yer veren 6. maddeyle birlikte ayrımcılık yasağına yer veren 14. maddeyi ihlal ettiğine karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Anacomba, Yula, Belçika. Başvuru numarası 45.413/07, karar tarihi 10.03.2009. http://cmiskp.ecr.joe.int/tkp 197/search/asp/skin/hudoc/n erişim 2.11.2009. Yargı dışı denetim usulleri. Ulusal İnsan Hakları Kurumları. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve sağlanmasına ilişkin yükümlülük asli olarak devletlere aittir. Her devlet kendi egemenliğini icra ettiği topraklarda bu yükümlülüğü üstlenmiştir. Bu nedenle insan haklarının korunması olgusu öncelikle ve özellikle ulusal düzleme ilişkindir. Ulusal ölçekte insan haklarının korunması, yeterli yasal çerçevenin oluşturulmasını, bağımsız bir yargı mekanizmasını, bireyler için güvencelerin ve başvuru yollarının öngörülmesini ve demokratik kurumların oluşturulmasını ve güçlendirilmesini gerektirmektedir. İnsan haklarının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi ve korunması noktasında, son yıllarda ulusal düzeyde belli altyapıların oluşturulması gerekliliğiyle, dünyanın birçok ülkesinde insan haklarının korunmasını hedefleyen ve ülkeden ülkeye farklılık gösteren kurumlar ortaya çıkmıştır. Bu kurumların görevleri çeşitlilik gösterse de amaçları ortaklaşmaktadır ve bu nedenle genel olarak Ulusal İnsan Hakları Kurumları olarak adlandırılmaktadır. OHCHR, National Human Rights Institution, A Handbook on the Establishment and Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, New York ve Cenevre. 1995 S4 para 19, http://unhcr.org/refworld/dojit/4ae9acb7289 hotmail erişim 18.01.2011. Günümüzde genel kabul gören ve yaygın olan uygulama uyuşmazlıkların yargısal usullerle çözülmesidir. Bu usuller, kararlarının bağlayıcı niteliği gibi nedenlerden ötürü insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak ve mağdurların doğmuş ve doğacak olan zararlarının giderilmesi için en etkili yoldur. Ancak yargısal usuller aynı amaca ulaşma noktasında bugün tek yol değildir. Başta alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olmak üzere yeni yöntemler yavaş yavaş yargısal usullerin yerini almaya başlamıştır. Bunun yanında, ulusal kurumlar olarak ifade edilen ve yargısal faaliyet yürütmeyen çeşitli kurumlar da insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması ve mağduriyetin giderilmesi noktasında işlev üstlenebilmektedir. Ulusal insan hakları kurumlarını, hükümetler tarafından insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla kurulan bağımsız ve sürekli kurumlar olarak tanımlamak mümkündür. Anna Elina Pohjolainen, İnsan Hakları Ulusal Kurumlarının Geçirdiği Evrim. Birleşmiş Milletler'in Rolü, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, Ocak 2006, sayfa 6, http://ihop.org/dosya/uihk/evaluation/doc, erişim 2.11.2009, OHCHR/AG, sayfa 6. İnsan haklarının uluslararası alanda korunması üzerine oluşturulmuş koruma mekanizmaları ikincil niteliktedir. Başka bir ifadeyle, bu mekanizmalar ancak ihlallerin gerçekleştiği ülkenin iç hukukunda söz konusu ihlalin giderilemediği durumda ve belli usul şartları çerçevesinde devreye girebilmektedir. Bugün ulusal insan hakları koruma mekanizmalarının yeterince etkili olamaması nedeniyle uluslararası insan hakları koruma mekanizmalarına yapılan başvurular olağanüstü sayılara ulaşmış, bu nedenle uluslararası mekanizmalarda amaçlarını gerçekleştiremeyecekleri bir iş yükü altında kalmışlardır. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde 100 bin bireysel başvuru bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yıllık Raporu 2007 sayfa 133 http www.ecr.joe.int.nr/redon.ires 59F 27500 FD 1B 4 FC 5 8 F 3 F F 289 B 4 A 3008 0 Annual Report 2007 PDF erişim 2/11/2009. Bu nedenle başvuruların sonuçlanması yıllar alabilmektedir. Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının en büyük işlevlerinden biri, uluslararası insan hakları mekanizmalarının doğru bir şekilde işlemesini ve asıl olarak standartları ortaya koyucu ve içtihat yaratıcı bir nitelikte çalışma yapabilmelerini sağlamaktır. Bu sebeplerle ulusal kurumlarla ilgili çalışmalar yaygınlık kazanmaya başlamıştır. İyi ve standartlara uygun işleyen ulusal kurumların insan hakları ihlallerini daha kısa sürede giderebileceği ve uluslararası mekanizmaları rahatlatabileceği ortadadır. Dünya üzerinde ve hatta Avrupa coğrafyasında farklı idari ve hukuki gelenekler söz konusudur. Ulusal kurumlarla ilgili bu anlamda tek bir standart ve tip yapı ortaya koymak ve bunun uygulanmasını beklemek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Bu durum aşağıda da görüleceği üzere Viyana Bildirgesi ve Eylem Programı tarafından her devletin kendi ihtiyaçlarına uygun yapıyı seçme hakkına sahip olduğu şeklinde ifade edilmiştir. Viyana Bildirgesi ve Eylem Programı Vienna Declaration and Program of Action Bölüm 1 Para 36 http www.unhcr.ch/huridok.da/huridoka.nsf Sembol A, Conf 157.23.n, erişim 2/11/2009. Ulusal İnsan Hakları Kurumları, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş mekanizmaların önde gelenlerinden biridir. OHCHR, AG, S, sayfa 3, para 16. 15. ayrımın sonu, sayfa 119.